Ayrım 45. Aptallar erken ölür. Mario Puzo. Sayfa 428. Bavul o kadar ağırdı ki Kalli taşıyamadığından arabadan dışarı benim çıkarmam gerekti. Bu kez şoför yoktu. Arabayı Kalli kullanıyordu. Havaalanına vardığımızda arabayı terminalin dışında park edip bıraktı. Bavulu içeri ben taşıdım. Kalli önden yürüyerek yolu açıyordu. Bense hala biraz akşamdan kalma haldeydim. Üstelik bavul bacaklarıma çarpıp duruyordu. Bagaj teslim yerinde bagaj etiketini benim bilete zımbaladılar. Bir şey fark etmez diye düşündüm. Kalli de fark etmediği için bir şey söylemedim. Çıkış kapısından geçerek alana çıktık. Uçağa doğru yürümeye başladık fakat hemen binmedik. Kalli bavulları taşıyan kamyonet meydana çıkıp bizim koca pirinç kolanlı bavul uçağın gövdesine yüklenene kadar bekledi. Sonra merdivenleri çıkıp bindik uçağa. Hong Kong'a uçuş 4 saati geçiyordu. Kalli'nin huzursuzluğundan yararlanıp oyunda bir 4000 kağıdını daha aldım. Bir yandan oynarken bir yandan da sorular soruyordum. ''Yarın gideceğimizi söylemiştin.'' dedim. ''Evet öyle düşünmüştüm ama Fumiro parayı beklediğimden daha erken hazır etti.'' ''Uydurduğunu biliyordum. Şu geisha partisine bayıldım.'' dedim. Kalli homurdandı. Kağıtlarını inceliyor gibi yaptı ama aklının oyunda olmadığını biliyordum. ''Liseli kızların boktan seks partilerine benziyordu.'' dedi. ''Geisha meisha dedikleri palavra. Vegas 1000 kat daha iyidir.'' ''Artık gerisini bilmem.'' dedim. ''Bana kalırsa gayet tatlıydı. Yalnız itiraf edeyim ki en arkadan gelen o muamele en iyisiydi.'' ''Kalli kartlarını unuttu. Ne muamelesi?'' ''Villadaki kızları anlattım. Kalli sırıttı. Seni gidi şanslı pezevenk seni. Fumiro ayarlamış onları sana. Bense bütün gece it gibi koşturup durdum.'' Bir anlık durakladı. ''Demek sonunda şeytanın bacağını kırdın ha. İddiaya girerim Los Angeles'taki karıya ilk sadakatsizliğindir bu.'' ''Öyle.'' dedim. ''Aman canım, 3000 milden daha uzakta olup bitenler sayılmaz zaten.'' Hong Kong'a indiğimizde Kalli, sen bagaj yerine gidip bavulu bekle. Ben uçağın yanında bekleyeceğim boşaltılana kadar. Sonra bagaj kamyonetini izleyeceğim. O zaman kimse yürütemez bavulumuzu. Terminalden geçip bagajların geldiği bantın bulunduğu yere vardım çabucak. Terminal tıklım tıklımdı. İnsanların yüz hatları yine doğulu olduklarını belli etmekle birlikte Japonya'dakilerden değişikti. Konveyör işlemeye başlayınca bütün dikkatimi bavulların geldiği tünelin ağzına verdim. 10 dakika kadar geçti. Kalli hala ortalarda yoktu. Çevreme bakındım. Bereket versin kimse gaz maskelerinden takmamıştı. Öcü gibi korkutmuştu beni o nesne. Fakat tehlikeli görünen kimse çarpmadı gözüme. Sonunda bizim bavul tünelden fırlayıp indi aşağı. Yanımdan geçerken kaptım. Ağırlığı değişmemişti. Bıçakla yarılıp açılmadığına emin olmak için yokladım. Bu arada sapına iliştirilmiş minicik kare şeklinde bir etiket çarptı gözüme. Üstünde John Merlin yazıyor ve isminin altında ev adresi bile pasaport numaram bulunuyordu. Nihayet anlamıştım Kalli'nin beni neden Japonya'ya beraberinde götürdüğünü. Yakalanırsak içeri tıkılan ben olacaktım. Bavulun üstüne oturdum. 3 dakikadan sonra Kalli çıka geldi. Beni görünce yüzü aydınlanmıştı. Harika dedi, bir taksi ayarladım. Hadi bankaya giderim şimdi. Bu kez bavulu kendi aldı ve hiç zahmetsiz taksiye kadar taşıyıverdi. Taksi insanlarla kaynayan eğri büğrü yan sokaklardan geçiyordu. Hiçbir şey söylemedim Kalli'ye. Ona büyük bir iyilik borcum vardı ve şimdi ödeşmiştik. Beni aldatıp bunca tehlikeye attığına kırılmıştım ama bu şekilde davranması Gronwald için bir iftihar vesilesi olurdu herhalde. Aynı geleneğe uyarak Kalli'ye durumu anladığımı söylememeye karar verdim. Herhalde er geç farkına varacağımı düşünmüş olmalıydı. Uyduracak bir hikayesi vardı mutlaka. Taksi ana caddede külüstür bir binanın önünde durdu. Pencerelerde altın yaldızlı harflerle Futaba International Bank yazılmıştı. Kapının her iki yanında makineli tüfekli üniformalı muhafızlar duruyordu. ''Hayat zor bu Hong Kong'da.'' dedi Kalli başıyla muhafızları işaret ederek bavulu kendi taşıdı içeri. Bankaya girdikten sonra Kalli önümüze gelen koridoru geçerek bir kapıya vurdu ve içeri girdik. Ufak tefek sakallı bir Avrasyalı Kalli'ye sırıtarak elini sıktı. Kalli beni de tanıştırdı ama adamın ismi hecelerin garip bir bileşiminden ibaretti. Avrasyalı bizi alıp ortasında uzun bir toplantı masası bulunan kocaman bir odaya aldı. Kalli bavulu masanın üstüne atıp kilidini açtı. Ortaya çıkan manzara etkileyiciydi doğrusu. Gri mavi fon üzerinde siyah yazılı gıcır gıcır Japon banknotlarıyla doluydu içi. Avrasyalı telefonu eline alıp bir yerlere haşin bir sesle buyruklar yağdırdı. Çince konuşuyordu galiba. Birkaç dakika sonra oda banka memurlarıyla doldu. 15 kişi birden, hepsi de o siyah parıltılı giysileri içinde bavula daldılar, parayı sayıp tutanağını hazırlamaları ve yeniden sayıp kontrol etmeleri 3 saatlerini aldı. Sonra Avrasyalı bizi yine bürosuna alıp bir yığın evrak doldurdu. İmzalayıp resmi mühürleriyle damgaladı, Kali'ye uzattı. Kalli kağıtlara göz gezdirdikten sonra cebine soktu. Küçük makbuz denilen bu bir tomar kağıtla anlaşılan. Sonunda bankadan çıkıp güneşli sokakta bir süre durduk. Kalli müthiş heyecanlıydı. Oldu bu iş dedi, yakayı sıyırdık. Başımı salladım. Böyle bir rizikoya nasıl girebildin dedim. Bu kadar parayla böyle oyun oynamak delilik. Kalli gülümsedi. Ya Vegas'ta bir kumarhane işletmek nasıl bir iş sanıyorsun sen? Baştan aşağı tehlike. Benim işim rizikolu zaten. Üstelik de bu işten büyük bir yüzden var. Bir taksi çevirdik. Kalli şoföre havaalanına çekmesini söyledi. Amma iş be dedim. Dünyanın yarısını dolanıp buraya geliyoruz da Hong Kong'da bir yemek bile yemeden dönüyor muyuz yani? ''Şansımızı fazla zorlamayalım.'' dedi Kalli. ''Biri paranın hala üstümüzde bulunduğunu sanabilir. Bir an önce eve varalım hele.'' Uzun dönüş yolculuğunda Kalli'nin şansı iyice açıldı ve borçlu olduğu 10.000'in 7'sini geri aldı. Oyunu bırakmasaydım hepsini geri alacaktı. ''Haydi haydi.'' dedi. ''Pat olmak için bir şans tanı bana. Haksızlık ediyorsun ama.'' ''Gözümü gözüne diktim. Hayır efendim. Hiç olmasa şu yolculukta olsun seni bir kazıklamış olayım istiyorum.'' Biraz sarstı bu onu, bıraktı. Los Angeles'a kadar uyudum. Vegas uçağını beraberce bekledik. Ben uyurken olan biteni düşünmüş ve bavulun üstündeki isim etiketini görmüş olduğumu kestirmiş olmalıydı. Bak dedi, bana inanman gerek. Eğer bu yolculuk sırasında başım belaya girmiş olsaydı, Gronwald ve Fumiro ile birlikte seni kurtarırdık. Fakat yine de yaptıklarına teşekkür ederim. Bu yolculuğu sen olmadan yapamazdım, cesaret edemezdim. Güldüm. Bana 3.000 borçlusun dedim. Zanadu'nun veznesine yatırıver de Bakara'da kullanayım. Tamamdır dedi Kalli. Yalnız bir şey soracağım. Senin kadınlarını şöyle rahatlık içinde aldatabilmen için 3.000 mil öteye mi gitmen gerekli? Öyleyse dünya 2 kezden fazla aldatmaya izin vermeyecek kadar küçüktür ha, bilesin. Gülüştük ve el sıkışıp ayrıldık. Hala arkadaşım da o benim. Şu bizim sayaç Kalli. Hep bilmiştim ne olduğunu ve arkadaşlığını olduğu gibi kabullenmiştim. Kendi karakterine uygun hareket ettiği için nasıl kızabilirdim? Western Airlines'ın Los Angeles terminalinden geçip telefonların önünde durdum. General'a telefon edip döndüğümü haber vermek istiyordum. Japonya'ya gidip gelmiş olduğumdan bahsetsem mi diye düşündüm ama sonra vazgeçtim. Gronwald'in geleneklerine bağlı hareket edecektim. Sonra aklıma bir şey daha geldi. Uzak doğudan ne Valeri ne de çocuklar için bir tek armağan almamıştım. 36. Bölüm. Artık sana deli gibi tutkun olmayan biri için deli divane olmak bir bakıma ilginç bir deneyimdir. Kör, sağır gibi bir şey olursun ya da böyle olmayı yeğlersin. Janel'in dağıttığı hileli kartın neredeyse duyulmayacak kadar hafif tikini işitene değin bir yıl geçmişti. Ve bu arada yeterince tehlike belirtisi, yeterince ipucu çıkmıştı ortaya. Los Angeles'a dönüşlerimden birinde uçağım yarım saat kadar erken varmıştı. Janel beni her zaman karşılardı ama bu kez orada değildi. Ben de terminalden çıkıp dışarıda bekledim. Kafamın köşesinde, ücra bir köşesinde onu suçüstü yakalayacağımı düşünüyordum. Nasıl olacağını bilmiyordum. Belki uçağı beklerken karşılıklı bir şeyler içmek için yanaştığı bir adamla. Belki de Los Angeles'tan kalkan bir uçağa binecek olan başka bir erkek arkadaşını terminale bırakırken öyle bir şey işte. O güven dolu aşıklardan değildim ben. Ve yakaladım da onu. Ama düşündüğüm biçimde değil. Otoparktan çıkarak terminale doğru yürüdüğünü gördüm. Gayet yavaş, gayet isteksiz yürüyordu. Uzun gri bir eteklik ve beyaz bir bluz giymişti. Uzun sarı saçlarını başının üstünde toplamıştı. O anda neredeyse bir acıma geldi içime. O kadar isteksiz görünüyordu ki, ana babasının zoruyla bir partiye gitmek durumunda kalan ufak bir çocuk gibiydi. Kıtanın öbür yanında ben uçağın kalkmasına bir saat varken gelmiştim. Terminalden koşar adımlarla çıkmıştım onu bulmak için. Ölüyordum onu görmek için ama onun görünürde böyle bir havası yoktu. Ben bunları düşünürken başını kaldırıp beni gördü, yüzü aydınlandı. Bana sarılıp öpmeye başlayınca gördüklerimi unutuverdim. Bu ziyaretim sırasında gündüzleri birkaç haftaya kadar sahneye konacak bir oyunun provalarına gidiyordu. Ben de gün boyunca stüdyoda çalıştığım için mesele yoktu. Birbirimizi geceleri görüyorduk. Beni arayıp provasının ne zaman biteceğini bildiriyordu. Onu arayabileceğim bir telefon olup olmadığını sorduğumda tiyatroda telefon olmadığını söylemişti. Derken bir akşam provası uzayınca onu almak için tiyatroya gittim. Tam oradan ayrılmak üzereyken sahne arkasındaki yazıhaneden bir kız çıkıp ''Canel, Bay Evers telefonda seni istiyor.'' diye seslendi ve onu alıp telefona götürdü. Ben koridorda bekledim. Evers'ın oyunun yazarı olduğunu biliyordum. Janel'in bana tiyatronun telefon numarasını her nedense vermediğini de biliyordum. Şimdi bunun nedenini anlıyordum. Bay Evers'ın aramızdaki ilişkiyi bilmesini istemiyordu. Janel ofisten çıktığında yüzü sevinçten pembe pembeydi fakat bana bir göz atmasıyla ''İlk kez arıyor beni dışarıdan'' demesi bir oldu. ''Bu tiyatroda beni telefonla arayabileceklerini bilmiyordum bile.'' Alttan verilen ikinci kartın tikini duydum yine fakat onun arkadaşlığından, vücudunun varlığından, salt yüzüne bakabilmekten o denli büyük zevk duyuyordum ki, gözlerini ve ağzını sarı veren ifadeyi hala seviyordum, gözlerine bayılıyordum. Öylesine incinmiş bir ifade alıp aynı zamanda öyle neşeli olabiliyordu ki, dünyanın en güzel ağzı onda diye düşünüyordum, hala çocuktum ben aslında. O güzelim ağzıyla ne yalanlar kıvırdığı önemli değildi. Fakat beni aldatmaktan hiç hoşlanmadığını da biliyordum. Yalan söylemekten nefret ediyordu gerçekten ve bu yüzden de iyi beceremiyordu yalan söylemeyi. Ve bu bile bir aldatmacaydı. Fakat önemi yoktu bunun. Önemi yoktu. Acı çekmesine çekiyordum ama yine de iyi bir alışverişti. Ne var ki zaman geçtikçe ondan aldığım zevk azalmaya, duyduğum acı çoğalmaya başladı. Alice ile seviştiklerinden emindim. Alice'in bir film çekimi için kent dışına çıktığı bir hafta Janel ile Alice'in birlikte kaldıkları daireye gittim geceyi geçirmek için. Alice çene çalmak için telefonla aradı Janel'i. Janel kızmış gibiydi, konuşmayı kısa kesti. Yarım saat kadar sonra biz yatakta sevişirken telefon yine çaldı. Janel uzanıp kordonu fişten çekti, alıcıyı da yatağın altına attı. Onun en sevdiğim yanlarından biri de sevişirken araya başka şeyler girmesinden hiç hoşlanmayışıydı. Bazen otelde telefona cevap vermeme ya da elinde tepsiyle kapı dışında bekleyen garsona kapıyı açmama bile izin vermezdi biz yataktayken. Bir hafta sonra pazar sabahı otelimden Janel'in dairesini aradım. Çoğunluk geç kalktığını bildiğimden 11'e kadar beklemiştim. Telefonu meşguldü. Bir yarım saat kadar daha bekleyip yine aradım, yine meşguldü. Onun üzerine 10 dakikada bir aradım, bir saat süreyle ve birden Janel ile Alice'in telefon fişten çekilmiş halde yatakta yattıkları gözümün önüne geldi. Nihayet telefon açıldığında cevap veren Alice oldu. Sesi mutlu ve yumuşaktı. Seviştiklerinden kesinlikle emindim artık. Başka bir gün Santa Barbara'ya bir gezi yapmayı tasarlamıştık. Bir rol provası için acilen bir yapımcının bürosuna çağırdılar. Yarım saatten fazla sürmeyeceğini söyleyince ben de birlikte gittim. Yapımcı eski bir dostuydu. Büroda Janel ile karşılaşınca sevecen bir el hareketiyle yanağını okşadı. Janel gülümsedi. Bu el hareketinin anlamını hemen çıkarmıştım. Eski bir aşığın, şimdi yakın bir dost olan eski bir aşığın şefkati vardı bu harekette. Santa Barbara yolunda Janel'a bu yapımcıyla hiç yatıp yatmadığını sordum. Bana doğru dönüp evet dedi. Başka soru sormadım. Bir gece akşam yemeğini birlikte yemek üzere randevulaştık. Dairesine gittiğimde giyiniyordu. Kapıyı Alice açmıştı. Ondan hoşlanırdım. Ve tuhaftır Janel'in aşığı olmasına da aldırmıyordum. Hala tam emin değildim galiba. Alice beni hep dudaklarımdan öperdi tatlı bir şekilde. Arkadaşlığımdan hoşlanıyor gibiydi. İyi geçiniyorduk. Fakat dişilik yönünden eksikliğini sezebiliyordu insan. Gayet ince yapılıydı. Umulmayacak ölçüde dolgun göğüsleri olduğunu meydana çıkaran daracık gömlekler giyiyordu. Ama çok ciddi dururdu. Elime bir içki tutuşturup Edith Piaf'ın bir plağını koydu. Janel'in banyodan çıkmasını beklemeye başladık. Janel beni öptükten sonra "Merlin kusura bakma" dedi. "Seni otelde aramaya çalıştım ama bulamadım. Bu gece provam var. Yönetmen uğrayıp beni alacak." Afallamıştım. Yine hileli kartın tikini işittim. Güleç bir yüzle bakıyordu bana ama ağzının hafifçe titreyişinden yalan söylediği düşüncesine kapıldım. Gözleriyle yüzümü araştırıyordu dikkatle. Ona inanmamı istiyor ama inanmadığımı da görüyordu. "Beni almak için buraya gelecek, 11'e kadar işimi bitirmeye çalışırım" dedi. "Zararı yok" dedim. Omzunun üstünden Alice'in başını eğmiş aynasına baktığını gördüm. Konuştuklarımızı özellikle duymamaya çalışıyordu. Ben de oturup bekledim ve gerçekten geldi yönetmen. Genç biriydi ama şimdiden neredeyse tüm saçları dökülmüştü. Ne yaptığını bilen bir iş adamı tavrı vardı üstünde. Bir içki için bile vakti yoktu. Janel'a sabırlı bir edayla "Provayı benim evde yapacağız" dedi. "Yarınki kostümlü provada mükemmel olmanı istiyorum. Evers ile bazı yerleri değiştirdik. Bir iki şey daha var." Bana döndü. "Gecenizi berbat ettiğim için özür dilerim. Ama sahne hayatı böyledir işte." Söylediği klişenin taklidini yapıyordu bir yandan. İyi bir adama benziyordu. Janel ile ona bakıp soğuk soğuk gülümsedim. "Tamam" dedim. "Ne kadar isterseniz çalışın." Bu söz üzerine biraz telaşlandı Canalı. Yönetmene "Saat 10'a kadar bitiremez miyiz dersin?" diye sordu. Yönetmen ise "Çok sıkı çalışırsak belki" dedi. "Canalı burada Alice ile beklesene. Saat 10'da dönerim. Yine yemeğe çıkabiliriz ha, ne dersin?" dedi. "Tabii canım" dedim. Onlar çıktıktan sonra oturup Alice ile konuştuk. Daireyi baştan aşağı yeniden düzenlediğini anlattı. Elimden tutup odaları gezdirdi. Gerçekten sevimliydi evi. Mutfağa özel panjurlar takılmıştı. Dolaplar bir tür gömme desenle süslenmişti. Bakır sahanlar ve tavalar tavandan sarkıtılmıştı. "Çok tatlı" dedim. "Bütün bunları Janel'in yaptığına inanamam." Alice güldü. "Hayır" dedi. "Evin işleri benim üstümde." Sonra bana yatak odalarını gösterdi. Bir tanesi besbelli çocuk içindi. "Burası Janel'in oğlu için. Bizi ziyarete geldiğinde kalıyor." Arkasından büyük bir yatak odasına götürdü beni. Kocaman bir yatak vardı orada. Odaya gerçekten başka bir hava vermişti. Duvarlara dayalı bebeklerle, sedirin üstündeki koca koca yastıklarla ve yatağın ayak ucundaki televizyon ile tamamen dişi bir havası vardı. "Kimin yatak odası bu?" diye sordum. "Alice benim" dedi. Üçüncü yatak odasına da girdik. Darmadağınıktı. Dairenin ardiyesi olarak kullanıldığı belliydi. Her tarafa ıvır zıvır bir sürü şey yayılmıştı. Battaniye ile örtülü ufak bir yatak vardı. "Ya burası kimin yatak odası?" diye sordum neredeyse alay edercesine. Sakalı çıkmış masum bir çocuk gibi. "Janel'in" dedi Alice. Bunu söylerken elimi bırakıp başını öte yana çevirdi. Yalan söylediğini, Janel'in büyük yatak odasını paylaştıklarını biliyordum. Oturma odasına dönüp bekledik. 10:30'da telefon çaldı, Janel'di. "Ah bir bilsen" dedi, sesi ölümcül bir hastalığa yakalanmış gibi açılıydı. "Hala bitmedi, daha bir saat sürer en azından, daha bekler misin?" Güldüm, "Tabii" dedim, "beklerim." "Seni yine ararım" dedi Janel, "işimiz biter bitmez, tamam mı?" "Tabii, tabii" dedim. Alice ile 12'ye kadar bekledim. Bana bir şeyler yedirmek istedi ama aç değildim. Artık keyfim yerine gelmişti. Tam bir enayi yerine konmak kadar matrak, eğlenceli şey yoktur dünyada. Gece yarısı telefon yine çaldığında Janel'in ne söyleyeceğini biliyordum. Söyledi de henüz bitmemişti işleri. Ne zaman biteceği de belli değildi. Yorgun olacağını biliyordum. Gayet neşeli bir sesle onu ertesi gün evden arayacağımı söyledim. "Canım benim, çok tatlısın, o kadar tatlısın ki, gerçekten özür dilerim" dedi Canıl. "Yarın öğleden sonra ara beni." Alice'la vedalaşıp çıkarken beni kapıda kardeşçe öptü ve "Yarın Canıl'ı arayacaksın değil mi?" dedi. "Tabii" dedim, "evden arayacağım." Ertesi sabah New York'a kalkan ilk uçağa atladım. Kennedy Havaalanı'ndaki telefon kulübelerinin birinden Canıl'ı aradım. Sesimi duyunca çok sevindi. "Telefon etmeyeceğimden korkmuştum" dedi. "Telefon edeceğime söz vermiştim" dedim. Sabahın 3'üne kadar çalıştık. Kostümlü prova da gece 9'da. İstiyorsan birkaç saatliğine oteline geleyim dedi. Tabii ki isterim seni görmeyi dedim. Ama şimdi New York'tayım. Seni evden arayacağımı söylemiştim. Öbür uçta uzunca bir sessizlik oldu.
Anlıyorum dedi.
Peki dedim. Los Angeles'a döndüğümde seni ararım, tamam mı? Yine uzun bir sessizlik oldu sonra.
Bana karşı inanılmaz derecede iyi davrandın ama beni daha fazla incitmene izin veremem dedi Canel ve telefonu kapattı.
Kaliforniya'ya bir dahaki dönüşümde barışıp her şeyi yeniden başladık. Bana karşı tamamen dürüst olmak istiyordu. Artık aramızda hiçbir yanlış anlama olmamalıydı. Edwards ile ya da yönetmenle yatmadığına yemin etti. Bana karşı daima dürüst kaldığına, bir daha bana katiyen yalan söylemeyeceğine yemin etti. Ve kanıtlamak için Alice ile arasındaki ilişkiyi anlattı. İlginç bir öyküydü ama bir şeyi kanıtlamıyordu bana. Yine de gerçeği kesin olarak bilmek iyiydi tabii.
45. ayrımın sonu. Sayfa 438.